bu dönemde o kadar aklımdan geçti, o kadar böyle kafamdan geçti ki hazırlık dönemi olmuş olduğu için, yani Tanrı'nın o zamanlamasını, o timing açısından o zamanlamasını düşündüğümde, ya aslında hep diyoruz ya burada ne erken ne geç, ama tam zamanında Rab harekete geçti, yapılması gerekeni doğru yerde, doğru zamanda yerine getirdi, gerçekleştirdi. Eksiklik yok, yanlışlık yok ve Rab her şeyi tam yapan bir Rab. Biz bunu bazen anlamıyoruz ama yürekten söylüyorum ki Rab gerçekten, bir kez daha size söylemek istiyorum. Hata yapmayan bir Tanrı. Hamdolsun. Şükürler olsun. Ve sık sık hepimiz değişik konularda etrafımızdaki insanlarla, ilişki içerisinde olduğumuz insanlarla sohbet içerisindeyiz. Sohbet yapıyoruz. Ve ben bu yaptığım sohbetlerde her zaman fark ediyorum, kitap masasında da yaptığım sohbetlerde, insanların yüreklerinde yanıp tutuşan bir arzu var, istek var. Mükemmelliğin peşinden koşuyorlar. Yani mükemmel bir dünya. Yani mükemmel bir dünya. Mükemmel bir dünya üzerinde kafa yoruyorlar. Mükemmel bir dünya dedikleri zaman şöyle düşünüyorlar. Ya işte böyle harika, tam istediğin şekilde mükemmel bir iş, işte mükemmel bir eş, ne bileyim ondan sonra mükemmel bir ev, ondan sonra ne bileyim anne baba sözü dinleyen mükemmel çocuklar. Yani mükemmel bir dünya dediğimiz zaman insanın kafasına, yani o konuştuğum insanlardan anladığım kadarıyla onların kafasında oluşan mükemmel dünya eşittir mükemmel bir eş, mükemmel bir ev, mükemmel bir iş. Yani bunlar eğer mükemmelse o zaman her şey mükemmel, sorun da yok, her şey güllük gülistanlık olacakmış gibi bir tutum içerisindeler, bir tavır içerisindeler sevgili kardeşler. Ama bu konuyla ilgili olaraktan hatta bir kişi şöyle bir düşünce olaraktan yazmış. Mükemmellik aslında bana göre 60-70 yaşında bir kişinin kendini böyle 20 yaşında bir genç delikanlı gibi, ya da kadınsa bir bayan, 20 yaşındaki bir bayan gibi ya da erkek gibi zeki, dinç olması demektir. Yani 70 yaşındasın ama kendini 20 yaşındaymış gibi hissediyorsun. Bana göre mükemmellik budur diye adam mükemmellik hakkındaki düşüncesini bu şekilde ifade ediyor. Ama şimdi insanlar tabii ki mükemmellik hakkında bu şekilde düşünürken, böyle bir düşünceye odaklanırken, aslında Tanrı'nın çocuğu olaraktan kendime baktığımda, aslında mükemmellik dendiğinde aklımıza ne geliyor? Rabbin çocukları olaraktan mükemmellik dediğimizde ne geliyor aklınıza değerli kardeşler? Yani sizin kafanıza mükemmellik deyince ne o çağrıştırıyor, oluşuyor kafanızda bir anda? Buyur.
Her şeyi taşıyabilmek.
Her şeyi taşıyabilmek. Ya. Evet. Kusursuzluk. Evet. Çok hani meşhur bir ayet var. O ayet üzerinde de zaten vaazım olmuştu benim. Luka 4. bölümde Luka 4. bölümün 4. ve 5. ayetleri. İki tane ayet var orada. 4 ve 5. İki tane ayet var. Orada şöyle diyor Luka 4, ayet 4 ve 5'te. Ama diyor, zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu diyor dünyamıza gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Luka 4, Luka değil, Galatyalılar 4, Luka mı dedim ben, pardon. Galatyalılar 4, ayet 4 ve 5, özür dilerim. Ne kadar güzel. Ama bak bu şekilde ne oluyor? biraz insan birdenbire uyanıyor değil mi? Eğer kafası dolup gitmişse bir anda uyanma imkanı veriyorum size. İstemeyerek de olsa. Ya 4 ve 5. ayetler değil mi? Harika bir gerçek burada bize açıklanıyor, önümüze koyuluyor. Göksel Tanrı'nın o belirlemiş olduğu zaman dolduğunda, o zaman geldiğinde İsa'nın bir bebek olarak yeryüzüne geldiğini, insanlığın kurtuluşu için yeryüzüne geldiğini bize söylüyor, açıklıyor. Demek ki zaman dolunca Rabbimiz bulunduğu yeri terk edip yeryüzüne gelmesi gerekiyordu sevgili kardeşler. Ve burada otururken söz etmiştim değil mi? Rabbimiz aslında bir şekilde bulunduğu yeri terk etmekle taşınmış oldu dedim değil mi? Taşınarak yeryüzüne geldi. Aslında taşınmak deyince tabii ki hepimiz sen de taşındın. Kaç kere taşındın bilmiyorum. Ayşe de mutlaka taşındı. Hepimiz kerelerce taşınma imkanı bulduk. Ben de 3 kez yanılmıyorsam 3 kez taşındım. Türkiye'den Almanya'ya, Almanya'da başka bir eve. Yani 3 kez taşınma dönemi yaşadım ben de sevgili kardeşler. Ve düşünün şimdi bu taşınma dönemi içerisinde büyük bir telaş olur değil mi? İnsan büyük bir paketleme, eşyaları paketleme telaşı içerisine, uygun paketleri arama telaşı içerisine girer. Ama tabii ki sadece eşyaları paketlemek değil, aynı zamanda da eğer eski oturduğu yerde bir elektrik hesabı varsa, bir su hesabı varsa, eski faturaları bir şekilde kurcalayarak, bakaraktan onları ödeme telaşı içerisine girer sevgili kardeşler. Ondan sonra bu da yetmez. Gittiğin evi hazırlaman gerekir. Ama boyasını yaparsın, ama temizliğini yaparsın. Bir hazırlık dönemi gerekir. Öyle değil mi? Ondan sonra çocuklarımız için yeni bir okul. Ya da ne bileyim, eğer iş bakımından belki yeni bir iş, yeni komşular, yeni arkadaşlar, yeni dostlar, yeni bağlantılar. Kısacası taşınma eşittir koca bir değişiklik anlamı taşıyor sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz de ne yapıyor? Zaman dolduğunda o da bulunduğu yeri terk edip yeryüzüne, bu içinde yaşadığımız bozuk dünyaya çıkıp gelmesi gerekiyordu. Ama geliş dönemine baktığımız zaman gerçekten zamanlama açısından düşünebiliriz. Hiç düşünmedik belki ama düşünebiliriz ki geç değildi ve de erken değildi. Gerçekten de milimetrik bir şekilde zamanlama harika, mükemmel bir zamanlamaydı. Onun için bu kısa iki ayete baktığımız zaman, o Galatyalılar, Luka değil, Galatyalılar 4. bölümün 4 ve 5. ayetlerine baktığımız zaman orada öne çıkan 3 önemli noktamız var. Onlardan mükemmellik hakkında. 3 önemli noktamız var. Bunlardan bir tanesi, bu ayetlerden anlıyoruz ki, 4 ve 5. ayetlerden anlıyoruz ki sevgili kardeşler, mükemmel bir zamanlama var. Birinci nokta. Mükemmel bir zamanlama. İkincisi, mükemmel bir armağan. İkinci nokta, mükemmel bir armağan. Ve üçüncüsü de mükemmel bir amaç. İlk noktamıza dönelim. Ne dedik? Mükemmel bir zamanlama. Yani ne erken ne geç. Tam zamanıydı. Şimdi haberci Pavlos bakın ne diyor. Zaman, okuduk ya 4 ve 5'te. Zaman dolunca. Ve bu zaman dolunca ifadesi bence önemli. Çünkü Yunancasına baktığımız zaman zamanla ilgili, zamanın dolmasıyla ilgili iki farklı kelime kullanılıyor Yunanca'da. Bir tane kelime kairos kelimesi ve diğer kelime de kronos kelimesi. İki kelime Yunanca'da kullanılıyor. Kairos kelimesine baktığımız zaman kairos'un karşılığı uygun zaman demek. Yani tamamen tesadüflere bağlı, durumlara bağlı, olasılıklara bağlı bir fırsat olarak anlamamız gerekiyor. Bu kairos sözünü. Tesadüfen gelişen olaylar. Beklemediğin anda, hiç beklemediğin anda karşına çıkan bir durum söz konusu. Kairos sözünde. Ama zaman dolunca ifadesi için kullanılan Yunanca kelimede burada kairos yok. Kronos sözü kullanılmış ve bizim hatta Almanca'da da ne diyorlar ona? Kronoloji mi diyorlar karşısına? Kronologi. Değil mi? Kronoloji. Yani Türkçe'de zaman dizini diyorlar. Yani tesadüfen değil, planlı bir şekilde bir işin arkasından diğer bir işin, arkasından başka bir işin, yani birbirini tamamlayan, tesadüflere bağlı değil, bir plan içerisinde yerine gelmesi anlamı taşıyor değerli kardeşler. Bu da neyi açıklıyor? Bu da şunu açıklıyor bize. Tanrı uygun olan fırsatların peşinden koşmadığını, yani aman şu bir uygun fırsat deyip de yakalayayım şu fırsatı değerlendireyim diye, Tanrı uygun olan fırsatların peşinden koşan, yakalamaya çalışan bir Tanrı olmadığını görüyoruz. Tam tersine bir plan içerisinde her şeyi uygun ve yerinde yerine getirdiğini bize açıkça gösteriyor sevgili kardeşler. Onun için Habercilerin İşleri 17. bölümde bunu şu şekilde bize açıklanıyor, onaylanıyor, bu düşünce destekleniyor. O şekilde söyleyeyim. 26. ayette, 17. bölümün 26. ayetinde diyor ki, ulusların sürülerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bakın çok harika bir ifade var. Önceden saptadı diyor. Bu ne demektir? Bu çok açık bir şekilde şunu gösteriyor. Her şey sevgili kardeşler Tanrı'nın elinde, onun denetiminde olduğunu açıklıyor. Yani onun dışında hareket eden hiçbir şey yok. Her şey Tanrı'nın elinde, onun yönetiminde, onun kontrolünde olduğunu net bir şekilde burada görebiliyoruz hamdolsun. Evet, her iş belirlenen bir zaman içerisinde, uygun bir zaman içerisinde gerçekleştiğini bize gösteriyor. Onun için Hikmetli Süleyman da biliyorsunuz hikmetiyle övünen kişi, daha sonra çok büyük hikmetsizlikler yaptı ama Süleyman bize Vaiz kitabında bakın ne diyor 3. bölümde. Vaiz 3. bölüm 11. ayette. Vaiz kitabı 3. bölüm Prediger herhalde değil mi? Ya 3.11'de bakın ne diyor. O her şeyi çok harika söylüyor. Zamanında 11. ayet 3.11. O her şeyi zamanında güzel yaptı diyor. Hamdolsun. Sadece güzel yapmadı ama uygun olan zamanda yaptı. Tam zamanında. Ne erken ne geç. Tam zamanında. Demek ki yaşamımız değerli kardeşler, hayatımız Rabbimizin, yaşayan diri Tanrımız Rabbimiz İsa Mesih'in ellerinde. Onun için biz bu gerçek karşısında büyük bir teselli bulalım. Gerçekten teşvik olalım sevgili kardeşler. Evet, bizler gerçekten de genelde böyle doğal olaraktan çok sabırlı insanlar değiliz. Hakikaten sabırsız insanlarız ve baktığımız zaman dünyada herhalde büyük bir olasılıkla öyle düşünüyorum. Teknoloji, ilerleyen teknolojiye baktığımız zaman sanki insanın bu sabırsızlığını biliyor da o şekilde onlara uygun şekilde her şeyi yapıyormuş gibi bir çaba içerisinde olduklarını düşünüyorum baktığım zaman. Çünkü gerçekten teknoloji her şeyi önümüze o kadar rahat bir şekilde sunuyor ki bugün bir şey öğrenmek istediğimiz zaman değil mi çok kolay bir şekilde giriyoruz internete değil mi? Tık tık tık tık kelimeyi veriyoruz. Anında bize yığın bir şekilde, derin bir şekilde, geniş bir şekilde bilgi veriliyor. Yani hiçbirimiz kalkıp da ne bileyim dereceyi alıp da sokağa çıkıp hava raporunu öğrenmeye çalışmaz. Yani Havadaki derecenin kaç derece olduğunu öğrenmek için kimse dereceyi alıp da dışarıya çıkmıyor. Açıyoruz interneti. Geçenlerde ben yine baktım. Çünkü acilen bir iş çıktı. Ziegen'e gitmem gerekecek. Yarın sabah şey yapacağım, gideceğim. Hatta baktım çünkü yağmurda araba kullanmayı pek sevmiyorum açıkçası. Öyle akşam olunca gözlerim o kadar çok ahşam değil. Ne yaptım? Gidip hanıma sormadım ya da ne bileyim başka kişilere başvurmadım. Gittim internete bir girdim. Bir haftalık aşağı yukarı bir 5 günlük hava raporunu gördüm. Çarşamba hani pazartesi nasıl olacak? Çarşamba geriye dönerken nasıl olacak diye. Ona baktım ve onu çok rahat bir şekilde öğrenebildim. O açıdan bizler de bazen böyle hazır lopçuluğu, Türkçe'de hazır lopçuluk diyoruz. Yani Türkçe'de bir kelime kullanıyoruz. Armut piş, ağzımıza düş. Almanca'da onu nasıl söylüyoruz Christina? Ya. Yeah. Ya tamam, çok güzel. Onu oraya yazmıştık, çok güzel. Doğru. Yani biz Türkçe'de ne diyoruz? Armut piş, ağzıma düş. Değil mi? Armut piş, ağzıma düş. Demek ki bu şeyi gösteriyor. Hazır lopçuluğu gösteriyor. Yani bizler de iman hayatında her şeyi gerçekten de bu şekilde görmeye çalışıyoruz. Aynı mantıkla görmeye çalışıyoruz. Ve Tanrı ile olan ilişkimizi de aynı duruma sokmuş oluyoruz. Yani şöyle düşünün. Dua ediyoruz. İsteğimiz var. Rab'den dilekte bulunuyoruz. Sanki öyle bir şey ki yani dileğimizin hemen yerine gelmesini istiyoruz. Sanki kahve makinesine para atıyorsun. Sütlü kahve istiyorum. Ya da sütsüz kahve istiyorum. Şekerli olsun, şekersiz olsun. Yok işte espresso olsun ya da cappuccino olsun yoksa şu olsun bu olsun diye basıyoruz tık zıt diye geliyor pat diye önüne sunuyor. Yani biz Tanrı ile olan ilişkiyi de böyle görüyoruz bazen. Dua ediyorsun hemen olsun diyorsun olmuyor birazcık gecikme olunca ya da istediğin gibi sonuçlanmadığı zaman başlıyorsun kendi kendine isyan bayrağını çekmeye. Ya Tanrı benimle ilgilenmiyor, Tanrı benim dualarımı işitmiyor, Tanrı bana bakmıyor. Tanrı bana sanki sırtını çevirmiş. Hayır hamdolsun. Tanrı'ya sırtını çeviren Recep'tir. Tanrı bize sırtını çevirmiyor maalesef. Bizler yaptıklarımız, burada defalarca açıkladık, burada defalarca söyledik. Yaptıklarımız, attığımız yanlış adımlar bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor sevgili kardeşler. Aslında bilmemiz gerekiyor ki Recep'in zamanlaması ya da başka türlü söyleyeyim Tanrı'nın zamanlaması benim zamanlamam olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yani bizim zamanlamamız ile Tanrı'nın zamanlaması tamamen farklı olduğunu bilmemiz, anlamamız gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için bu adım adım yaklaşmakta olduğumuz, önümüzdeki haftada kutlamasını yapacağız. Önümüzdeki hafta kutlamasını yaptığımız bu Noel, yavaş yavaş adım adım Noel'e doğru gidiyoruz sevgili kardeşler. Bu Noel'e doğru gittiğimiz bu süreç içerisinde gerçekten de aslında yüce olan, kusursuz olan Rab Tanrı'nın ne çok erken ne de çok geç hareket ettiğini açıklıyor aslında Noel dediğimiz zaman. Noel her zaman size bunu anımsatsın. Tanrı'nın zamanlaması mükemmel. Ne erken ne de geç. O belirlediği zamanda İsa'yı tam zamanında, gerektiği zamanda dünyamıza gönderdi. Bunu biz kutsal kitaptan birçok örneklerle desteklemek mümkün. Çok örnekler var, bol bol örnekler var. Ama örneğin şöyle düşünebiliriz. Baktığımız zaman. Yusuf örneğin. Yusuf biliyorsunuz kardeşleri tarafından ne oldu? Köle olaraktan satıldı değil mi? Köle olaraktan satıldı. Ama daha sonra hiç kimsenin aklına bile gelmez. Zamanlama öyle harika bir zamanlamaydı ki onun evet oraya girmesi gerekiyordu. Ama zaman dolunca ne oldu? Mısır'ın üzerinde yönetici konumuna yükseldi. Ve halkının kıtlıktan kurtulmasını sağladı. Doğru mu? Ne erken ne geç. Tam zamanında. Musa'yı düşünün, kayınbabasının koyunlarını otlatan bir çobandı değil mi? Çobanlık yapıyordu. Ama bakıyorsun ki İsrail halkı Mısır'ın köleliği altındaydı. Ta o çobanı alıyor Tanrı. Zamanı dolunca, ne erken ne geç, tam zamanında alıyor Musa'yı, uygun bir şekilde ne yapıyor? Halkın kurtuluşu için Musa'yı kullanıyor. Yani o Kızıldeniz çıkmazından çok kolay bir şekilde kurtulmalarını sağlıyor sevgili kardeşler. Ne erken ne de geç. Evet. Şimdi bir kişiye bir hediye verdiğimizde ve bu hediye çok özel bir hediye ise eğer, gerçekten o hediye zamanlaması çok yerinde ve doğru olması lazım. Yani kalkıp diyelim, kafadan atıyorum, bir doğum günde vereceğin hediye ile evlilik yıl dönümünde vereceğin hediye farklı anlamları olduğu için farklı farklı şeyler olabilir. Yani zamanlama açısından olsun ve içerik açısından tam yerinde ve uygun olması gerekiyor. Onun için şunu söylemek istiyorum. Örneğin ben yani eşime nasıl evlenme teklif ettiğimi dün gibi hatırlıyorum. Yani hiç onu unutmam. Unutmadığım çok heyecan verici bir gündü. Kimse nişanlık yani bir kişi nişanlanmaya karar verdiğinde kalkıp onu McDonald's'a hamburger yerken kalkıp orada nişan yüzüğünü vermezsin değil mi? Onu çok daha uygun, romantik, çok daha güzel başka bir yere götürmen gerekiyor. Ben hanımı, Türkiye'de McDonald's vardı. Yani McDonald's türü birçok şeyler vardı. Çünkü yeni çıkmış. Çünkü 81-82 yıllarında McDonald's Türkiye'de başladı. İzmir'de öyle bir tane vardı. Ama demek istediğim, onu böyle güzel bir restoranda ve önünde güzel denizin, böyle çarşaf gibi denizin önümüzde durduğu güzel bir manzarada, müzik açısından, her şey açısından o kadar uygundu ki, o uygun ortamda ben ona tatlı bir şekilde evlenme teklifi etmiştim. Eşim de buna evet demişti. Hayır mı diyecekti diye heyecanlanıyordum ama evet diye yanıtını vermişti. Yani bir şekilde yerinde ve zamanında uygun olması lazım. Heyecanlandırmıyorum seni değil mi Christina? Şimdi bakın değerli kardeşler, şunu söylemek istiyorum. Rabbimiz de ne yapıyor? Biricik parçası sevgili oğlunu ne yapıyor? Mükemmel bir armağan olarak, değerli bir armağan olaraktan bizlerin kurtuluşu için tam uygun olan zamanda, tam gerekli olan zamanda ne yapıyor? Dünyamıza gönderiyor sevgili kardeşler. Kutsal kitaba baktığımız zaman bu zamanlamayı gerçekten ben şaşırıp kalıyorum. Çünkü beklemek bir insan için çok zor. En fazla zorlandığımız alan beklemedir. Sabırsız varlıklarız, daha önce de söylediğim gibi. Baktığımız zaman burada defalarca birçok vaazlarda söylemiştim size. Bu kutsal kitabın en son kitabı ne? Kutsal kitabın en son kitabı vahiy. Eski Antlaşma'nın en son kitabı? En son kitabı Malaki. En son Malaki. Peki Yeni Antlaşma'nın ilk kitabı ne? Matta. Peki Matta ile Malaki arasındaki o zamanı biliyor musunuz, süreyi? Burada söylemiştim. Birkaç kez burada kullandım. Size daha önce söylemiştim. 450 sene. 50'sini atarsan, uzmanlar da ben onu birçok kez söylediğim için biliyorum. 4 asır diyoruz. Yani 400 yıl. 400 yıllık bir süre var. Malaki ile Matta arasındaki süre. Bakın, bu süre içerisinde Tanrı ne bir peygamber gönderdi, ne bir haberci gönderdi, ne de bir bildiri açıkladı halka. 400 yıl boyunca bu insanlar şunu düşünmemiş olamazlar mı değerli kardeşler? Tanrı artık bizi unuttu. Artık Tanrı bizimle ilgilenmiyor. Böyle düşünmüş olamazlar mı? Olabilirler değil mi? Aslında gerçekten de olabilirler değerli kardeşler. Ama hoş geldiniz. Ama şunu açıkça söylemek istiyorum. Bu 400 yıllık, 4 asırlık süre içerisinde Tanrı halkını unutmamıştı. Ne erken ne de geç. Uygun olan tam zamanında ne yaptı Tanrı biliyor musunuz? O 400 yıllık aradan sonra. O biz ona suskun yıllar diyoruz. Suskun yıllar. O suskun yılların hemen arkasından Tanrı meleğini harekete geçirdi. 400 yılın sonunda. Bakın. Luka'da buna bunu görüyoruz. Korkma Meryem diyor. Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. 400 yıl aradan sonra Tanrı meleğini harekete geçiriyor. Ama onun öncesine bakıyoruz. Bu 400 yıl içerisinde Tanrı bir hazırlık sürecinden geçti mi? Evet geçti. Aslında 400 yıl boyunca Tanrı aslında o noktaya kadar bir hazırlık dönemi vardı değerli kardeşler. Ve ben bunu şu şekilde görüyorum. Mesela tarihe baktığımız zaman Greklerin egemen olduğu bir dönem var. Romalıların egemen olduğu bir dönem var. Onları böyle tarihsel açıdan incelediğimiz zaman baktığımızda hakikaten Grekler Persleri yenmesi gerekiyordu. Ki yani İsa'dan yaklaşık 333 yıllarında Grekler Persler üzerinde büyük bir egemenlik kurdular. Onları yenerekten egemenliklerini tarihte açıkça beyan etmiş oldular. Şimdi bu Greklerin Persler üzerinde egemenliği neyi sağladı biliyor musunuz? Yunanca evrensel dil olma özelliğini yakaladı. Yani Yunanca ki bugün günümüzde biliyorsunuz İngilizce tek tük de olsa anlaşılır bir dildi. Yunanca gibi. Yani evrensel bir dil konumuna geldi ve insanlar iyi haberi, o kurtuluş haberini Yunanca aracılığıyla çok daha rahat bir şekilde duyma imkanına kavuştular. Yunanca aracılığıyla. Evrensel dil haline gelmiş olduğu için. Ve hatırlayın İsa çarmıhta asılıyken kafasının üzerinde bir yazı vardı. Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı. Bu kaç dilde yazıldı? 3 dilde yazıldı orada değil mi? İbranice yazıldı. Grekçe yazıldı, Yunanca yazıldı. Başka? Ve bir de Latince yazıldı. 3 dilde. Latince, İbranice ve Yunanca olaraktan Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı diye yazıldı. Yani Tanrı o Greklerin egemenliğini kullanaraktan, dikkat edin, Yunancayı evrensel bir dil olarak olmasını sağladı ve o yolla da iyi haber insanlar kolay bir şekilde duyma imkanına kavuşmuş oldu. Evrensel bir dil olmuş olduğu için. Daha sonra ne yaptı? Yunanlıları egemenliğini ortadan kaldırdı. Neyi koydu? Romalılar. İsa'dan önce 63 yılında Romalılar Yunanlılar üzerinde, Grekler üzerinde egemenliğini kurdular, egemenliklerini ilan ettiler. Ve bu neyi sağladı? Bu neyi sağladı? Romalılar. Biliyorsunuz Romalılar aynı Osmanlılar gibi çok büyük bir alanda egemenliklerini kurdular. Bu egemenlik bütün ülke sınırlarını ortadan kaldırdı sevgili kardeşler. Yani şöyle düşünün, yasal bir belge olmadan, bir pasaport olmadan, yasal bir belge olmadan başka yerlere gitme imkanına kavuştu öğrenciler ve İsa'nın izleyicileri. Ve çok rahat bir şekilde hiç o tür bir tehditle karşılaşmadan rahat bir şekilde Roma dünyasında, Roma'nın egemenlik sürdüğü o büyük bir alanda kurtuluş haberinin hızlı bir şekilde yayılmasını sağladı sevgili kardeşler. Yani adım adım Tanrı o 4000 yıllık süre içerisinde değerli kardeşler tek bir dil, tek bir yönetim ve onun öncesinde tek bir Tanrı inancını gerçekleştirmiş oldu. O Matta dönemine kadar olan süre. Yani okuyoruz ya Luka'da, Luka 1. bölümde. O ayeti söyledim 1. bölüm, Luka 1. bölümde yazıyor değerli kardeşler. 30. ayet. Korkma Meryem, Tanrı'nın lütfuna erişti. Yani Tanrı ne yaptı? Meleğini harekete geçirdi. Peki daha sonra ne yaptı? Bir şey daha yaptı. Melekler ne yaptılar? Melekler de çobanları harekete geçirdi. Değil mi? Tanrı melekleri harekete geçirdi. Arkasından melekler de çobanları harekete geçirdiler. Luka 2.10'da okuyoruz. 11, 2, 10 ve 11'de. Şöyle diyor, size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Demek ki Rabbimiz evet bir bebek olarak yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Tam zamanında ne eksik ne çok ne erken ne geç tam zamanında bir bebek olarak yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Yaşaması gerekiyordu ve çarmıhta hayatını feda etmesi gerekiyordu. Ama bununla kalmadı. Ölüm üzerinde de yengi kazanması gerekiyordu. Üçüncü gün görkemle dirilerek. Ama bununla bitti mi her şey? Yani Rab geldi. Betlehem kasabasında bir yemlikte dünyaya geldi. Yaşadı. Evet birçok işler yaptı. 3-3,5 yıllık hizmeti boyunca. Çarmıhta öldü. Ama ölümde kalmadı, dirildi. Ama sonra ne oldu? Burada bitti mi her şey? Hayır. Büyük bir umudumuz var. Biliyoruz ki ne erken ne geç. Ben bilmiyorum ne zaman geleceğini. Ama sizi teselli edebilirim. Onun geleceği kesin. Demek ki zaman dolduğunda, zamanı geldiğinde Rabbimiz ne yapacak? Gelecek bizleri almaya. Ne erken ne geç. Tam zamanında. Onun için Habercilerin İşleri 1. bölümde bakın ne diyor 11. ayette. 1.11. Ey celililer, neden göğe bakıp duruyorsunuz? Aranızda göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Ne zaman gelecektir? Bilen var mı? Var mı bilen? Ne zaman gelecek İsa? Kimse yok. Ama geleceğinden emin miyiz? Evet. Geleceğinden eminiz. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama geleceğinden eminiz hamdolsun. Bu bizi değerli kardeşler teselli etsin. Tam zamanında Rabbimiz evet bizi almaya gelecek. Onun için bu yeryüzünde tesadüfen değiliz. Bir rastlantı sonucu bu dünyaya gelmedik. Her birimiz için Rabbimizin bir tasarısı var. Bir planı var. Rab Yasemin için bir tasarısı var. Ayşe için bir tasarısı var. Hatice için bir tasarısı var. Jonathan için de bir tasarısı var. Gelen kız kardeşimiz için de tasarısı var. Rabbimizin her birimiz için bir planı var, bir tasarısı var sevgili kardeşler. Ve bu plan sizin hayatınızda gerçekleştirmeye çalıştığı plan zamanlamak açısından da tamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde adım adım, yavaş yavaş sonuca doğru Tanrı sizi götürecektir. Gitmeniz gereken yere götürecektir, ulaştıracaktır sevgili kardeşler. Ne erken ne geç, tam zamanında. Onun için kim olduğun, nereden geldiğin, ne olduğun hiç ama hiç önemli değil sevgili kardeşler. Rabbin senin için bir planı olması bence çok çok teselli edici bir şey. Onun için ben 35 yıldır yaşadığım bu iman hayatında bir şeyi çok iyi öğrendim sevgili kardeşler. Bakın ben burada defalarca farklı şekillerde dile getirdim ben bu düşüncemi burada. 35 yıldır ben şunu öğrendim. Rab'le olan beraberliğimde. Karşılaştığım bütün sorunlar, karşılaştığım bütün engeller, boğuşmam gereken, yüzleşmem gereken bütün sorunlar bir amaca hizmet ettiğini gördüm. Yani bütün o sıkıntı ve sorunlar benim hoşuma gitmemiş olsa da, hiçbirimizin hoşuna gitmez, ama beni geleceğe adım adım hazırladığını gördüm ve anladım. Rab bizi aslında, her birimizi sıkıntılar aracılığıyla, zorluklar aracılığıyla geleceğe hazırlıyor sevgili kardeşler. Onun için ne diyorum ben? Burada bir ifade kullanıyorum. Onun için sıkıntıları birer dost olarak görün diyorum. Birer düşman olaraktan kesinlikle görmeyin sevgili kardeşler. Onun için bu yaklaşmakta olan Noel size bir şeyi anımsatsın sevgili kardeşler. Umudunu yitirmemeni anımsatsın. Kendini salmamanı anımsatsın. Noel dediğin zaman zamanlama açısından Tanrı her şeyi zamanında yaptı. Onu anımsatsın bize ve umudum taptaze. Salmama gerek yok. Kendimi bırakmama gerek yok. Evet, Tanrı iş başında ve benim için çalışıyor. Benim için gereğini yapıyor hamdolsun. Onun için Rabbimiz geliyor ve yeryüzünde hizmet ediyor ve görevini tamamladıktan sonra, evet, diriliş sonrasında buradan ayrılıp gidiyor ama bize de bir sorumluluk veriyor. Bütün uluslara insan ayrımı yapmadan gidip o iyi haberi insanlara götürebilmek. Evet, bu bizim için bir hedef olsun sevgili kardeşler. Evet. Evet, birinci noktamız neydi? Mükemmel bir zamanlama demiştik, değil mi? İkinci noktamız da, değerli kardeşler, konunun içerisinde, akış içerisinde size söyledim. Hedefte kim vardı bu zamanlama içerisinde? Aslında o 12 hedefinde bizler vardık. Yani Tanrı'nın yeryüzüne gelmesindeki amaç Recep içindi. Tek bu yeryüzünde ben mi olmuş olsam Rab benim için de gelmesi gerekiyordu. Onun için Yuhanna 3:16 en güzel ayetlerden bir tanesi. Devamlı söylüyorum. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki. Demek ki o dünya sözünü kaldırırsak, oraya kendi ismimizi koyarsak, Tanrı Recep'i o kadar çok sevdi ki, Ayşe'yi o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu gönderdi. Evet, Tanrı bizi sevdiği için böyle bir amacı, bu güzel bir planı gerçekleştirmesi gerekiyordu hamdolsun. Evet, üçüncü ve son nokta, değerli kardeşler, hızlı olaraktan 10 dakikamız kaldı, 5'te bitirmek istiyorum. Üçüncü ve son olarak mükemmel bir amaç. Ne dedik? Birincisi zamanlama açısından mükemmeldi ve hedef mükemmeldi, mükemmel bir hedef. O hedefte bizler vardık ve üçüncüsü de mükemmel bir amaç. Şimdi biliyorsunuz yapılan her iş ne olursa olsun bir amacı var, değil mi? Sen şu anda bugün birçok işler yaptın belki, ya da birkaç gün öncesi bir takım işler yaptın. Yaptığın bu işlerde mutlaka bir amaç var mı? Mutlaka var, değil mi? Amaçsız bir iş yapılır mı? Yapılan her işin bir amacı var sevgili kardeşler. Aynı şekilde değerli kardeşler, Rabbimizin yeryüzüne gelmesinde de bir amaç vardı. Ve dördüncü bölümün dördüncü ayetinde okuduk. Dört ve beşinci ayetleri okuduğumuzda orada yedinci ayeti size dikkatinizi çekmek istiyorum. Galatyalılar 4 ayet 7. Bu amacın ne olduğunu, bu mükemmel amacın ne olduğunu açıklıyor bize. Bakın, amaç neydi? Yedinci ayet. Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Yani Tanrı'nın çocuklarısınız. Oğullar olduğunuz için Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Şimdi siz buradan ne fark ediyorsunuz bu ayete baktığınız zaman? Küçük bir fikir yürütebilir misiniz? Bu ayete baktığınızda ilk göze çarpan nedir sizce? birazcık çalıştırayım sizi ya. Ben de birazcık soluklanmış olurum. Ne görüyorsunuz bu 7. ayette? Ya. Evet. Yani
miras. Güzel.
Ha? Mirasçı. Yani tamam, çok iyi. Bu ne demektir? Çok güzel. Harika. Yanlış değil. Yani şimdi bakın. Şöyle düşünün. Başka bir kolay bir ipucu vereyim. Değişimi nasıl açıklayabiliriz? Değişim sözünü nasıl açıklayabiliriz? Değişim. Değişim. Verändrung, ja. Verändrung, genau. Evet. Yani değişim dediğimiz zaman şunu mu anlıyoruz? Var olan bir şeyin farklı bir yöne doğru gitmesi. Farklı bir yöne doğru yönelmesi. Yani değişim, var olan bir şey var. Onun, var olan o bir şeyin orada kalmayıp farklı bir şeye geçişi. Değişim bu demek değil mi? Şimdi biz bu ayete bakıyoruz, 7. ayete. Nasıl bir değişim var burada? Aslında birçok şeyi söylediniz, doğrudur. Onun kısa anlamı değişim demektir. Yani biz baktığımız zaman günaha köle olan Recep, İman sayesinde Tanrı'nın oğlu, yani Tanrı'nın çocuğu oluyor. Yani sen artık köle değilsin. Köle değilsin. Günahın köleliğinden çıkıp Tanrı'nın çocuğu oluyorsun. O zaman şunu diyebilir miyiz? Noel eşittir değişim. Doğru mu değil mi? Lütfen. Noel dediğiniz zaman şunu düşünün. Aslında Noel olmasaydı ben değişebilir miydim? Ben değiştim mi? Ben değiştim. Eşime sorarsınız değiştim mi değişmedim mi? Ama o benim eski halimi bilmiyor. O benim eski halimi bilmiyor. Siz kendinizi düşünün. İsa Mesih'e gelmekle değiştiniz mi değişmediniz mi? Onun için diyorum, eğer İsa gelmeseydi bir değişim olmayacaktı. Demek ki Noel eşittir bir değişimdir. O zaman şöyle düşüneceksin. Yusuf, Meryem, çobanlar baktığın zaman hepsi değiştiler İsa'nın gelişiyle. Yani İsa Mesih'e o dönemden itibaren başlayarak İsa Mesih'e iman eden kişilerin her biri Mesih sayesinde değiştiler. Köle iken, günahın kölesi iken Tanrı'nın çocukları oldular. Yani birçok insan İsa Mesih aracılığıyla değişti. Onun için diyor artık köle değil oğullarsınız. Yani Tanrı'nın çocuklarısınız. Tanrı'nın çocukları olma ayrıcalığını, tadını çıkartıyor musunuz? Ben burada hani bazen söylüyorum. Gerçekten Almanca'da sevdiğim kelimelerden bir tanesi hep Gnade sözünü çok seviyorum. Almanya'ya ilk geldiğimde Gnade sözünü ilk öğrendiğim söz oydu. Gnade. Ama bir de hangi söz hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Geneisim. Ne demek? Türkçe bilen var mı karşılığını? Ne demek Türkçe? Yasemin? Geneisin? Ha? Nedir Ayşe? Tamam. Yakın. Çok güzel. Yani biz ne diyoruz? Tadını çıkartmak, tadını. Onun keyfini yaşamak. Tadını çıkartmak. Yani bir Rabbin çocuğu olmanın tadını çıkartın. Ben Rabbin çocuğuyum. Rabbin çocuğu olmanın tadını çıkarmaya çalışın sevgili kardeşler. Gerçekten iman aracılığıyla Rabbin kızları, Rabbin oğulları oluyoruz. Bu kiliseye gitmekle, düzenli bir şekilde kiliseye katılmakla olmuyor bu iş. Kutsal kitabı okumakla da olmuyor bu iş. ancak İsa Mesih'e iman aracılığıyla oluyor sevgili kardeşler. Onun için günahın kölesi olaraktan yaşaman gerekmiyor. Sen de değişebilirsin. Yaşamındaki birçok şey belki eğer izin verirsen Rab seni değiştirecektir. Eğer değişmeye izin verirsen. Bakın, son bir düşünceyle noktalayacağım. O sürülerini, ovada sürülerini otlatan çobanları düşünün. Onlara melek göründüğünde o müjde onlara bildirildiğinde onlar ne yaptılar? Hiç tereddüt etmediler. İnandılar. Ve ne yaptılar? O korku içerisinde, kaygı içerisinde, endişe içerisinde olan o çobanlar, halkın dışladığı o insanlar, büyük bir iman adımıyla yemlikte yatan İsa'yı buldular. Ama bakın, bulduktan sonra ne oldu? Bir değişim oldu mu? Bebeğe ulaştıktan sonra, İsa'ya ulaştıktan sonra onların hayatında bir değişim oldu mu olmadı mı? Söyleyin. Bir değişim oldu mu? Ne oldu Sami, söyle. Burada çok dile getirdik biz onu ya. Söyle Sami. Bitti. Şimdi bak, evet, bu kadar basit. Yani ben bu Noel zamanında bu konuları benden çok duyuyorsunuz. Artık ezberleyin bu konuları değerli kardeşler. Çobanlar geriye dönerken halkın dışladığı, korku içerisinde olan bu çobanlar, kaygı içerisinde olan bu çobanlar büyük bir sevinçle geriye döndüler. Demek ki şöyle diyebilir miyiz? İsa değiştiriyor. Hamdolsun. Doğru mu? İsa değiştiriyor mu? Evet. İsa değiştiriyor. Eğer diyorsan ki ya Recep kardeş, kusura bakma, ben zaten değiştim. Ben zaten iman ettim ve Tanrı'nın çocuğuyum. Böyle diyebilirsin. Ama böyle demiş olmana rağmen hala yerinde sayıyor olabilirsin. Ama Rab sana soruyor. Önümüzde bekleyen diyor bir yıl daha var. 2015 bekliyor. 365 gün 6 saat. 365 gün. Peki sen önümüzdeki yıla değişmiş olaraktan girmek istiyor musun? Değişmiş olaraktan girmek istiyor musun? Ama karar senin. Rab değiştirmek istiyor. Ama zorlamıyor. O zaman şöyle düşünün. Bakın, önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta kutlamak için gideceğiz sağa sola. Burada da önümüzdeki hafta kutlayacağız. Noel dönemi içerisindeyiz. Noel'e doğru gidiyoruz yavaş yavaş. O Noel, Noel, Noel sözü size şunu hatırlatsın. Değişim, değişim, değişim. Recep değişmek istiyor musun? Hatice değişmek istiyor musun? Yeni yıla yepyeni, tazelenmiş, yenilenmiş, yeniden güç kazanmış bir kişi olaraktan yeni yıla girmek istiyor musun? Rab diyor ki ben değiştirmek istiyorum. Ama sen istiyor musun? Mükemmel bir zamanlama ve mükemmel bir hedef ve mükemmel bir üçüncüsü neydi? Rab değiştiriyor anınızı. Eğilin mi yüreklerimizi? Rab diyor ki yüreğimizin kapısını çalıyor. Tamam, benim sevgili çocuklarım diyor. Hepiniz Rab'bin çocuklarısınız. Ben de dahil. Ama Rab yine soruyor bize. Recep değişmek istiyor musun? Yanıtını siz verin. Ben kendim yanıtımı vereceğim. Ama sizler yanıtını verin. Rab yeni yıla seninle birlikte değişmiş olarak girmek istiyor. Sami kardeş yine sonunda duayla kapatır Almanca olaraktan. Ya ama bir 20 saniye, 25 saniye sakin kalalım. Ve Rab yüreklerimize görüyor, isteklerimizi biliyor. Sadece senin harekete geçmeni bekliyor. Sadece küçük bir adım atmanı bekliyor.